Açık masa konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar
Bek Sultan Oğuz, Rafet Arslan ve Mürvet Türk Yılmaz.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Masa Konuşmaları programında yine sizlerin karşısındayız. 15 günde bir yaptığımız programımızı ben sevgili sanatçı arkadaşlarım Mürvet Türk Yılmaz ve Bek Sultan Oğuz'la birlikte hazırlıyoruz. Bugünkü programımızı esasında geçen programımızda kaldığımız yerden devam ederek içeriğini oluşturmayı düşündük. Çünkü geçen hafta konuştuğumuz konular tek bir program süresini oldukça aşmıştı. Neydi bu durum? Osman Erden sanat eleştirmeli akademisyen UPSD'nin yeni seçimi yıl sonunda yapılacak yeni seçimle ilgili bir yazı yazmıştı. Bunun esasında öncesinde de biz Açık Masa İnstitüfi Park Kamusal Sanat Laboratuvarı kendi iş sohbetlerimizde Türkiye'de sanatçı örgütlenmesine nasıl çare bulunacak sorusunun yanıtı olarak bu meselede yeniden işlevsel olabilir mi ihtimalini de zaman içerisinde konuşmuştuk. Bu aklımızın bir yanında böyle duruyordu. Ama şöyle bir dezavantaj var. Yeni kuşak için, Z kuşağı için UPSD tek bir isimle özdeşleşmiş, bürokratikleşmiş, sanat alanının genelini kucaklamaya pek de gönlü olmayan bir yapılanma durumunda. Yani insanları kendine çeken değil, iten bir durumda. Bu noktada tartışmalar büyüyor. En son forumla ilgili bir gelişme yine oldu. Ama biz yine konunun birebir muhatabı. İlk sözü Bek Sultan Oğuz'a veriyorum. İyi programlar hepimize.
Teşekkürler Rafet. Herkese merhabalar. Nilüfer Hanım tekrar hoş geldiniz. En son sanatçılara bir çağrı yapmıştınız. Hatırlarsanız UPSD'yi daha işlevsel hale getirmek üzerineydi bu çağrı. Bu zaten inisiyatiflerin bir aradılığından oluşan buradan nereye forumunda da dile getirildi. Bunu daha sonra Mürvet değinecektir ama ben biraz daha geçmişe gitmek istiyorum. Şimdi yani UPSD'ye karşı bir mesafe alındı, evet, ve bu mesafenin başlangıcı nasıl oluştu? Yani bir çöküşten bahsediyorsak, acaba bu aşamada siz neredeydiniz, sizin konumunuz neydi, nasıl başladı? Bir yandan forumda emek, mobbing ve güvencesizlik üzerine konuşuldu. Burada yani daha işlevsel hale getirmek için yapılan çalışmalarda bir mobbing var mıydı? Engellendiniz mi? Nasıl bir süreç işledi? Bununla ilgili biraz bize bilgi verebilir miydiniz?
Elbette. Çok teşekkür ederim bu alana gösterdiğiniz hassasiyet için, ikincisi için programın. Şimdi birinci bölümde de izah etmeye çalışmıştım. Bu tür bir dernek, yani sanatçıları çatısı altında toplayan ve toplumda sanat adına bir takım eylemler ya da yayınlarla sanat alanına ilişkin dikkati ve ilgiyi toplamaya çalışan bir derneğin kendi başına değil, toplumun diğer aktörleriyle birlikte, daha açık ifadeyle yerel yönetim ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle birlikte sürdürdüğü süreçler oluyor. Hatta şu anda halihazırda kullandığımız dernek lokalimizde, biliyorsunuz, Nurettin Sözen döneminde o başka demokrasi parkının yapılması sürecinde derneğe verilmesi, kiralanarak verilmesi kararıyla biz orayı kullanabilmeye başlamıştık. Birinci ve baskın nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Bu bir alandaki hakimiyeti ortadan kaldıran bir süreç oldu maalesef. Ondan sonra da müzelerin, galerilerin sayısının artması, teorik çalışmaların başka alanlara da kayması gibi nedenlerle dernek bu aktif yapısını sürdüremedi. Şimdi aslında derneğin tüzüğüne baktığımızda birincisi şunu söyleyelim. Bir sanat derneği, hele ki bu tür UNESCO'ya bağlı, uluslararası, size geçen sefer örgütlenme aşamasını anlattım. Dünya yüzeyinde ne kadar zengin bir zincirle birbirimize bağlı olduğumuz aslında. Bu tür bir derneği kesinlikle yıpratmaktan yana değilim. Aksine harekete geçirebilmek için genç sanatçı arkadaşlarıma o çağrıyı o yüzden yapmıştım. Bu derneğe üye oldukları zaman bazen sebepsiz üye olunur. Yani bize ne yapıyor diye beklemeden biz burada bu tüzük kapsamında neler yapabiliriz diye üye olunur derneğe ve rol alınır, görev alınır. Biraz zannediyorum genç arkadaşlarımızın yaşama bakışlarında da farklılıklar oldu elbette. O da bir örgütlü ve karşılıksız bir çalışmanın anlamını kaydırdı Türkiye'de galiba. Biraz da bu sebepler var. Ama iki temel şey var. Bir dernek, hele ki bizim derneğimiz, bütün kuruluş amaçlarıyla, UNESCO'nun tanımladığı amaçlarla, diğer örgütlerin ile de bu ortak amaçlar haline gelir. Sanatçı haklarının korunması ve sanatın toplumda yaygınlaştırılması gibi iki ana eksen üzerinden yürür. Tüzüğümüzde de incelemişsinizdir mutlaka. Bunlarla ilgili çok detaylı imkanların başlıkları var. Tüzük bağlayıcıdır biliyorsunuz bir dernek için. Bir derneğin tüzüğü bağlayıcıdır. Eksiği var mı? Yok, fazlası var tüzüğümüz. Dolayısıyla biz orada istediğimizi aslında hani bir yeni dönem arzusu, genç arkadaşlarımızın derneğe bağının artırılabileceği bir yeni dönem arzusu var ya, bu derneğin tüzüğünden hareket edebiliriz. Bir. İki, sanatçı akademisyenlerin, yani sanat kurumlarında öğretim üyeliği yapan akademisyenler geçmiş dönemde aktif üyeleriydi derneğin. Bu da benim açımdan önemli. Çünkü bir ucu da bu işin sadece dışarıya bakmaz, içeriye eğitime de bakar ve bizim açımızdan da 4 yıllık bir sanat eğitimiyle bizim sorumluluğumuz bitmez aslında. Yetiştirdiğimiz gençleri hangi ortama terk ettiğimiz bir anlamda bizim sorumluluğumuzdadır. Yani devam ettirmek zorundayızdır. Sanat eğitimciliği belki 4 yıl içerisinde biter ama bir sanat eğitimcisinin sorumluluğu toplumsal yaşamın içerisinde yetiştirdiğim sanatçının rolü ne olacak, ona nasıl sahip çıkacağız, onun haklarını nasıl savunacağız da sanatçı öğretim üyelerinin sorumluluk alanındadır diye düşünüyorum ben. Bunlar sanatçı öğretim üyelerinin de gene Türkiye'nin koşullarıyla ilgili bu tür derneklerde yer almalarında bir takım aksamalar yaşandı. Yani buna engel bir durum yok ama böyle bir şeyin ne diyelim ona, bunu da hesap eden, bunu da gören bir eğilim ortadan kalktı. Bilmiyorum cevap verebildim mi Bek Sultan sorumuza? Devam edeyim mi?
Lütfen.
Belki dünkü toplantınızla da ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz. Yani şunu söyleyelim. Sanatçı haklarının korunması ve sanatçının desteklenmesi diye bir çerçeve açtığımız zaman buraya sanatçının demokratik yasal haklarının korunması ve sanatçı yaratma özgürlüğünün savunulması gibi temel bir eksen ortaya çıkıyor. Bir de işte dediğim gibi sanatın yaygınlaştırılması için neler yapılabilir? İsterseniz bu ikiye ayırdığım yoldan yürüyeyim. En önemlilerinden biri şu anda bence acilen yapmamız gereken dernek üzerinden yapmamız gereken, sanatçıların atölye olanaklarının sağlanabileceği bir zemini yerel yönetimlerle oluşturmamız gerekiyor. Yani bütün Batı ülkelerinde gördüğümüz sanat detayları tartışılabilir bu toplantımızın, programımızın konusu olmayabilir. Ama genç sanatçılara olduğu kadar üretiminin diğer aşamalarına geçmiş sanatçılar için de sanatçı atölyelerinin yerel yönetimler aracılığıyla kurulmasını sağlamak için mücadele etmek zorundayız. Sadece İstanbul için değil, diğer kentler için de sürdürmemiz gereken bir durum. Hepinizin bildiği gibi sanatçılar atölyelerini kapatmak zorunda kalıyorlar. Kültür Bakanlığı'nın daha önce, şu anda takip etmedim, bilmiyorum, isterseniz araştırın siz onu. Kültür Bakanlığı eskiden sanatçılara atölye kurabilmeleri için bir takım destekler verirdi. Bu şu anda ne durumda bilmiyorum ama ben burada direkt bir yerel yönetimin sorumluluk alanında olduğunu düşünüyorum. Kendi kentindeki sanatçıların üretim koşullarını destekleyici çözümler üretilmesi. İstanbul özelinde bakarsak, hani bu kadar işte tarihi yapıların restore edilerek sanat sergileri için alan açılması, bir takım sergileme alanlarının açılması çok kıymetli elbette ama sanatçının üretim alanını beslemezsek o sergi salonları için biz geriden gelen sanatçılara bir alan açmamış olacağız. Burada belki hani bir öneri, böyle burada da ortaya çıkmaz ama aklıma gelen bir şey söyleyeyim. İstanbul için söyleyelim. Bu restore edip sergi alanı olarak açtıkları mekanlardan birini sadece genç sanatçıların ilk sergileri için ayırabilirler örneğin. Elbette hepsi bunların bir komisyon, bir kurum, neyse derneğin önderliğinde kurulmuş bir takım yapılanmalar içerisinde olması lazım. Malzemeyle ilgili çok sıkıntı çekildiğini biliyorsunuz. Gerek bizim öğrencilerimiz, gerek sanat üretenler malzeme edinmek konusunda Türkiye'nin bu ekonomik koşullarında çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Gene aynı şekilde Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin kooperatif kurma şeyi var, tüzüğünde imkanı var ama hani bu daha zor belki bir çözüm olabilir. Gene ben yerel yönetimden talep etmekten yanayım. Yani kamu kaynağının sanatçılar lehine kullanılmasının yollarını bulmak zorundayız. Sanat malzemesinin satılabileceği bir takım alanlar açılabilir ve oralarda kar amacı gütmeden sanat malzemesinin sanatçıya ulaştırılması sağlanabilir. Burslar aynı şekilde, yani bunlar da var tüzüğümüzde. Genç sanatçılara burslar verilebilmesi. Şimdi PSD'nin tüzüğünde şunu söyleyelim. Bir dernek üyelerinin aidatıyla yaşamak zorundadır öncelikle. Bu çok temel, önemli ve onu özel kılan bir şeydir. Üyelerinin aidatı bir derneği özel kılar. Ama gene tüzükte derneğin bir takım bağışlar alma imkanı da var. Çok dikkatle etüt edilerek bir takım bağışlar genç sanatçılara yurt dışı burslar için verilebilir. Şimdi böyle birkaç itici sonuçlar alabilirsek eğer, yeni dönem için söylüyorum, yerel yönetimler yeni bir sürece giriyorlar. O zaman belki de hepimizin hani neden sanatçılar artık üye olup derneğin içerisinden bu örgütlü mücadelelerini sürdürmüyorlara belki bir ivme katabiliriz. Bunu sağlayabiliriz. Sanatın yaygınlaşması başlığına gelirsek aynı şekilde gene orada Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerdir bizim hedef alacağımız kurumsal yapılar. Yani bir takım holdingler, parasını başka yerden kazanıp sanata aktaranlardan yana değilim ben. Ben kamu parasının sanat lehine kullanılacağı temel bir zemini oluşturmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum ki öyleydi. Eskiden öyleydi. Bizim dönemimizde, Hüsamet Hoca'nın döneminde öyleydi. Yerel yönetimlerle sanatın yaygınlaşması, kamusal alanda sanatın nasıl ortaya çıkacağı, yarışmaların nasıl açılabileceği meselelerini de tartışmamız lazım. Yani aktif programlar, projeler oluşturup sonuçlarını almak üzere davranmamız gerekiyor. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Paris Komünü sırasında kurulan Sanatçılar Federasyonu'nu hepiniz biliyorsunuz. 1871 Courbet'in de başkanlığında işte 400 sanatçı olduğunu biliyoruz Sanatçılar Federasyonu içerisinde. O federasyonun manifestosuna baktığımızda o tarihten bugüne hedeflerimizin çok büyük farklılık göstermediğini görüyoruz. Yani sanatçıların sorunları aynı, hedefleri aynı, kurumlarla, kamu kurumlarıyla, işte hükümetle neyse o, onlara ilişkin projeleri, ihtiyaçları neyse hemen hemen hiç değişmiyor. Bugün yeniden bu zemini dinamik kılacak ve ben ısrarla yerel yönetim üstünde duruyorum. Bir çalışma başlatmamız gerekiyor. Soru alayım isterseniz. Kendi alacağım.
Merhabalar, teşekkürler Nilüfer Hanım. Şöyle benim de yani aslında parça parça bir önceki Bek Sultan'ın sorusuna ek olarak da benim sorularıma da yanıt verdiniz bir parça. Bizim dünkü toplantımızda, forum toplantısında en büyük eksiklik aslında güvence arayışıydı ya da güvencesizlikti. Bunun içinde tabii bu güvencesizlik başlığı içerisinde yani ilkeler var, sanatçıyı veya kurumu desteklemek var. Bunların içinde ne bileyim işte neyi konuştuk? Sanat emekçileri veya sanatçıları veya kurumların içerisindeki var olan haksızlık, hukuksuzluk, ondan sonra mobbing ve bunların otoriter bir dil. Bütün bunları konuşarak aslında nereye, ne şekilde ve nasıl bir araya gelerek muhataplarımızla yüz yüze gelebilecek resmi bir birlik kurabiliriz. Çünkü bu resmiyete ihtiyacımız var. Yani neden var? Çünkü UPS'de şu anda bunu bizi temsil edemiyor. Çünkü sansür diyoruz, sansür yok deniyor. Güvencesizlik diyoruz, güvencesizlik bir durum yaşanıyor. Mobbing var diyoruz ama diğer taraftan ne bileyim işte hukuk ya da davalık bir durum olduğunda bize bir avukat gerekiyor, bir şey gerekiyor. Bunun için araştırmalar gerekiyor. Bunun hepsi tabii ki derneğe üye olanları da kapsıyor ise yani derneğe üye olanlar bile buna bunun desteğini alamadığını söyleyip dernekten ayrıldıklarını belirttikleri için ben bunu söylüyorum. Yani tabii ki derneğin bu süre içerisinde biz bu yüzden bu seçimlerde çok söz sahibi ya da içerideki arkadaşların ya da üye diyeyim ben, üye olan arkadaşların artık burada var olan, yıllarca var olan artık hani atıl bir hale gelmiş otoriter dilin değişmesi gerektiğini ne inanıyoruz. Şimdi tabii ki siz biraz önce söylediniz yani şu destekler, burslar, aidat, bütün bu maddi koşulların yanında bu güvencesizlik tabii ki hem bunu maddiyatı hem de maneviyatı içeriyor. Bir de dediniz ki UNESCO'ya bağlıyız ve o yüzden büyük bir zincirin bir parçasıyız. O kadar da basit, içe kapalı bir şey değiliz, dernek değiliz, dışa dönüyüz. Ama bütün bunların içinde gerçekten biz neden bu kadar içe kapanık hissediyoruz? Çünkü Türkiye koşulları farklı. Pandemi sürecinde bu kadar UNESCO'ya bağlı, Avrupa Birliği projelerinden destekler alınıyor, sanat özelleştiriliyor falan. Ama temelde bir birlik noktasında destek olarak biz örneğin sanatçılar pandemiden genel anlamda bir destek göremedik. Bunun için başvurularda bulunmuş olabilir, dernek üyelerine yönelik girişimlerde bulunmuş olabilir. Ama gerçekten çok yalnız kaldık. Bu sebeple belki işte derneğin hani güven verme anlamında da daha etkin, daha yapıcı bir sonraki adımları olabilir. diye düşünüyorum. Bir de tabii tüzükteki değişiklikler. Yani Avrupa Birliği meselesi çok enteresan. Birçok şeyi Avrupa Birliği'ne bağlıyoruz ama Türkiye Avrupa Birliği'nde değil. Yani oradan gelen bütün şeyleri, kültürel modelleri kendimize uygulamaya çalışıyoruz. Ama iç dinamiğimizde dediğiniz gibi Kültür Bakanlığı'na bağlı ve hesap verilebilir durumda olma aşamasında büyük olasılıkla sektörlere uğruyoruz. Bu belirsizlik de sanatçıları bir miktar geriye çekiyor. Sanatın özelleştirilmesine kayılıyor bu anlamda. Şimdi burada aslında sanatçıları, genç sanatçılara etkinlikler düzenleyip, yani o 90'lı yıllardaki o etkinlikleri düzenleyip tekrar bir araya getirip böyle daha yani UPSD'nin sahiplenebileceği sanatçıları ve bir kuşağı sahiplenebileceği etkinliklerle belki bir alan açılıp ondan sonra mı acaba devam edilebilir? Ama en başta benim şahsi hani hem sanatçı olarak görüşüm artık yönetiminin değişmesi. Yani gerçekten bu Kasım'da mı olacak bir seçim var. O seçimde tabii ki gelin, üye olun ve söz hakkınızı kullanın diyeceksiniz. Evet, bunu yapmamız lazım ama içeride de bence artık bu ezberden, yani yönetimin üst kurulu içerisindeki o daireden, ilk daireden bunun değişme talebinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben biraz yorum da yapmış oldum ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu iç değişim, iç dinamik değişim. Yani biz sanatçılar dışarıdayken siz içerideki o dinamiği nasıl yönetebilirsiniz? Herkes bir şekilde artık yönetimin değişmesi, başkanlığın değişmesi ile ilgili yeterli üye yani bunu dile getirecek ya da buna baskın olabilecek bir şey var mı? Demokratik bir ortam var mı?
Elbette var. Elbette, yani dernek seçimleri biraz dışarıdan galiba şey yaptı, yanlış anlaşıldı galiba. Öyle anlamaya başladım ben şimdi sizin söylediklerinizden. Birincisi Kültür Bakanlığı'na bağlı değil, onu hemen düzeltelim. Dernekler masası denetler, dernek, Türkiye'deki bütün dernekleri. Biz Kültür Bakanlığı'na bağlı değiliz, Avrupa Birliği'ne de bağlı değiliz. Tamamen bunların dışında UNESCO'nun dünya çapında örgütlenme zincirinin içerisindeyiz. Avrupa ile bir ilişkimiz yok. Sadece UNESCO'nun Avrupa ayağının içindeyiz. Türkiye, o da iyi bir şey elbette. Yani uzak doğuda olsak daha kötü olabilirdi. Tüzüğümüz Mürüvvet, derneğin tüzüğü, bütün bu söylediğiniz sanatçının korunması, işte şeyin, söyleyin adını, telif yasalarıyla ilgili, onu mu kastettiğinizi anlamadım sanatçının korunması derken. Yani bütün üretimini koruyacak bir şeye, maddeler silsilesine sahip derneğin tüzüğü. Bundan endişe etmemesi lazım genç sanatçı arkadaşlarımız. Yeter ki dernekle ilgili temasların sıcak tutulması gerekiyor. Şimdi tabii ki bir derneğin yönetimi değişir. Değişti, değişir de, yani her zaman bu mümkün. Şu anda görevde bulunan arkadaşlarımız başka bir ekip ortaya çıkıp biz bu derneğin yönetimini devralmak istiyoruz demedikleri için de oradalar. Yani orada biz burada oturuyoruz, buradan kalkmayacağız diye bir şeyin olduğunu hiç ben düşünmüyorum doğrusu. Öyle bir ne diyelim, bakış açısının olduğunu. Ama derneğe üye olmak gerekiyor. Bunu tekrar etmek zorundayım. Yani bir derneğin yönetimine talip olmak için bir ekip oluşturup elbette birbiriyle anlaşacak. O dernek tüzüğünden hangi maddeleri öne çekerek onlarla ilgili mücadele sürdürecekse bir ekip oluşturulacak ve o kongrede, derneğin kongresinde bunlar günde, biz bunları yaşadık yani, bunlar eskiden oldu, hiç çekinecek şeyler de değil. Eğer yepyeni bir bakış açısı, daha dinamik bir şeyle, toplumsal yaşamın içerisinde daha dinamik bir örgütlenme anlayışıyla çıkılmak isteniyorsa, bir grup sanatçı biz derneğe talibiz der, bunlar oldu, hep oldu. Hiç de tedirgin olacak bir şey değil. Arkadaş, şu andaki yönetimdeki arkadaşlarımız da bunu biliyorlar. Ve bence hiçbir sorun olmadan orada kemikleşmiş bir yapı yok. Baş, nasıl diyelim, talep olmadığı için görevini sürdürmek zorunda kalan bir yapı var biraz. Üstelik de sansürle ilgili filan da açıklamalar yaptılar. Yani o kadar da şey yapmayalım. Belki şu olabilir. Eskisi kadar basına ulaştırmakta güçlük çekiyor olabiliriz. Basınla ilişkilerimiz artık eskisi kadar, hangi basın diye, yani onu da düşünmek lazım. Belki bu tür sansüre ilişkin ya da sanat sergilerine saldırıya ilişkin veya işte sizin bir programınızda gündeme aldığınız müzelerin giriş ücretlerinin ya da giriş saatlerinin belirlenmesine ilişkin konularda daha aktif ve belki daha yerinde, yani bir basın açıklamasıyla değil de daha yerine giderek bir eyleme dayalı bir basın açıklamasını yapmak yöntem olarak daha doğru olabilir. Ama sergiler meselesine gelince, sergiyle biz eskiden o alanda gerçek bir boşluğu gördüğümüz için o sergileri açtık. Şimdi burada sergiler yapan bir dernektense ben, sanatçı haklarını koruyan ve sanatçıların üretimini destekleyici tedbirlerin alınması için mücadele eden, örneğin sanat yapıtını yurt dışına çıkarkenki sorunlarını aşmak için mücadele eden bir derneği daha doğru buluyorum. Sergiler tabii ki açılabilir. Ama hani o hedef o olursa doğru olmuyor. Hedef sergiler yapan bir derneğe inerse iş, onu çok doğru bulmuyorum. Daha örneğin şeyin hatırlarsınız hepiniz, Gürdal Duyar'ın Güzel İstanbul heykelinin kaldırılma süreci, 1974'lü yıllara gittim şimdi de. Karaköy'deki heykelinin yerinden kaldırılma sürecini hatırlarsınız. Örneğin heykeltıraşlar derneği o tarihte hemen Taksim Sanat Galerisi'nde bir nü sergisi açmıştı. İçinde Füsun Onur'un bile heykelinin olduğu, çok zengin heykel sanatçılarıyla hemen bir nü sergisi açmıştı. Bu tür sergiler, yani daha aktif alandaki bir takım şeyleri, ne diyelim, burçları korumaya dönük bir takım sergiler anlamlı. Ama hadi buluşalım bir arada sergi yapalım fikri bana çok doğru gelmiyor. Derneğin tek amacı ona özetleniyor bu sefer. Ya, sanatın yaygınlaşması için sergiler evet, ama ben şu anda artık mesela onun da daha kamusal alandaki bir takım daha aktif eylemlerle olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum Mürüvvet. Soruna cevap verebildim mi?
Yo, şöyle, yani bir UNESCO, çok teşekkür ediyorum Nilüfer Hanım. Şöyle, yani Kültür Bakanlığı'na bağlılık tabii resmi ve kağıt üstünde değil. Zihinsel olarak bir bağlılıktan söz ettim. Yani bir açıklama gereği veya politik olarak eski sivil dayanışmasını veya tavrını sürdüremediğini söyledim UPSD'nin. Ve bunun gibi politik başka iktidar yapılarını tabii ki ister istemez karşısında bulduğunu ve bunlara göre yön verdiğini hissettiriyor dışarıdan bakıldığında. Şimdi yani Kültür Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasındaki bu illa kağıt üstünde bir bağlılık veya bir şey değil de tavırsal olarak ben bunu söyledim. Yani bu şekilde bir yorum getirdim.
Anladım.
Şimdi şöyle, artık günümüzün politik yapısı bunu gerektiriyor. Bütün dernekler ve resmi oluşumlarda, kurumlarda ister istemez artık bu yapıdan, bu başlıkla konuşuyoruz. Yani sivil bir dayanışma bile içerisinde acaba bunun ucu nereye gidecek diye konuşuyoruz. Yani o şekilde adımlar atıyoruz. Şimdi sergiler konusunda haklısınız. Yani önceliği belki sanatçı haklarına vermek ve onun üzerinde ilerlemek. Fakat şu da oldu Nilüfer Hanım. Yani bu güvencesizlik çerçevesinde sanatçı hakları derken çok yakın zamanda gerçekten hani hukuki olarak dava açılmış sanatçılar oldu. Bunun üzerine UPSD'den gelen, özellikle Bedri Baykan'dan gelen açıklamalar maalesef sanatçının haksız olduğuna dair açıklamalardı. Yani hiçbir şekilde o sanatçı çok yalnız bırakıldı o dava süreci içerisinde. Ya bu tür süreçte işte bu bir hayonun sansürü, çok gerilere gidiyoruz, bir buralara gidiyoruz. Orada bu bir hayon UPS'den istifa etti. Sanatçı işte sansür değildir basın açıklamasından sonra, Aykada dahil. Yani oralardan başlayan bir kırılma ve bugün çok yakında genç bir sanatçının, Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki bir sanatçının hukuk arayışında, hak hukuk arayışındaki yalnızlık süreci. Bunlar belki işte daha aktif alanda, daha görünür bir destek arayışı veya biz evet destekliyoruz demek, illa üye olan sanatçıyı desteklemek değil de. Çünkü gerçekten zamanında Hüsamettin Koçan Bey, Baykan sizin de olduğunuz dönemde politik olarak da meydanda, kamusal olarak da çok büyük dayanışma, masalar kurulup UPSD'nin basın duyuruları, kamusal duyurular vesaire, bunlar yapıldı. Bugün işte o iktidarın getirdiği bir baskılama yöntemi olarak da belki artık UPSD'de bir otosansür mü artık bilemiyorum. Sanatçılar da bunu hisseder oldular dışarıdan. Benim gözlemlerim bunlar. Ve dün de aslında forum itibariyle bir forum içeriğinde çoğunlukla bu güvencesizlik konuşuldu. Ve UPSD'yi işte sahiplenelim, orası bizim, aidatlar, şunlar, bunlar. Evet, bir kısım evet, bir kısım hayır. O süreç gösterecek bunu. Benim için gerçekten aktif olarak şu dönemde UPSD'nin hani uzun soluklu yapabilir ama yani genel olarak sanatçının yanında ister üye olsun ister olmasın haksızlığa karşı bir basın duyurusunda göstermiş olduğu tavır, kullandığı dil şahsi olarak, sanatçı olarak beni çok etkiliyor. Yani etkiliyor dediğim gibi.
Şöyle tabii şurada kesin katılıyorum. Evet. Sadece üye olan sanatçıların haklarını değil, elbette üye olmayan, yani alana ilişkin daha büyük bir satır mücadelesi vermek lazım. Öyleydi de o da devam etmeli elbette. Sadece üye olanların hakları diye bir şey olmaz burada. Evet. Elbette tüm alana dönük. Benim söylediğim, üye olmak bu tür kararların aktif sorumlusu olmayı getirdiği için dönüşümü sağlayabilir. Onu açıdan söylüyorum. Yani üye olarak içeride talep ettiğimiz dönüşümü sağlayabilecek gücü buluruz. Onu kastediyorum. Yoksa çok haklısınız elbette. Üye olmayan sanatçıların da mutlaka haklarının savunulması icap eder. Ben Mimar Sinan'la ilgili özel meseleyi bilmiyorum. Yani onu atlamış.
Bu arada bir dakikadan az vaktimiz kaldı. Onlar çok zengin.
Bir üçüncüsünü daha yapıyormuşuz yani.
Böyle ben hazırım. Kamusal alanı konuşamadık.
Filip Bey Hanım, çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
Kendi adıma eğer zamanımızda daralmak üzere İntirafet'in dediği gibi ben sözü arkadaşlarıma bırakayım, tekrar size bırakayım. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Bu alanda gösterdiğiniz hassasiyet, sizin programınız çok dinleniyor ve bu alanda bir şeyler söyleyebilir de yeniden aktif kılabilirsek derneği de aynı şekilde daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim.
Evet. Ya benim gördüğüm de mesela dakikamız var mı biraz daha?
Yok.
Yoksa...
Yok.
O zaman hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Evet, hoşça kalın sevgili Erçin Radyo dinleyicileri.